8. ayrım.
Gerçekten mi diye sordu genç kız ve Jeremy'nin olumlaması üzerine sarılıp dudağından öptü. Olağanüstü olan şu ki diye sürdürdü Jeremy, sen yalnızca bugün yazdığım şiirlerin değil, seni tanımadan önce yazdığım şiirlerin de ilham perisisin. Seni ilk gördüğümde eski şiirlerimin yeniden canlandığını ve kadına dönüştüğünü sandım. Doymazca kızın meraklı ve inanmaz yüzüne bakıyordum. Sonra yıllar önce Xavier adında bir genci anlatan düz yazı şeklinde bir şiir, bir tür hayali bir öykü yazmış olduğunu anlatmaya koyuldu. Yazmış mıydı? Pek değil. Daha çok maceralarını hayal etmişti ve onları bir gün yazmayı istiyordu. Xavier başka insanlardan son derece farklı yaşıyordu. Yaşamı uykuydu. Xavier uyuyor ve bir düş görüyordu. Bu düşten sonra uyuyor ve başka bir düş görüyor, sonra yeniden uyuyor, yine başka bir düş görüyordu. Bu düşten de uyanıyor ve kendini bir önceki düşte buluyordu. Böylece düşten düşe geçiyor ve aynı anda birçok hayat yaşıyordu. Birçok yaşamın içinde bulunuyor ve birinden diğerine geçiyordu. Xavier'in yaşadığı gibi yaşamak harika bir şey değil miydi? Bir tek yaşama hapsolup kalmamak, tabii ki ölümlü olmak ama bununla birlikte birçok yaşama sahip olmak. Evet, iyi olur dedi kız. Sonra Jeremy onu dükkanda gördüğü gün şaşkınlıktan dona kaldığını, çünkü Xavier'ın büyük aşkını kafasında aynen böyle canlandırdığını söyledi. Zayıf, kızıl saçlı, yüzü hafif çilli bir kadın. Ben çirkinim dedi kız. Hayır, kızıl çillerini ve kızıl saçlarını seviyorum. Seviyorum çünkü onlar benim yuvam, vatanım, eski rüyam. Kız Jeremy'li dudağından öptü ve Jeremy devam etti. Düşün ki öykü şöyle başlıyordu. Xavier kenar mahallelerin dumanlı sokaklarında dolaşmayı seviyordu. Bir bodrum kat penceresinin önünden geçerken duruyor ve bu pencerenin arkasında belki güzel bir kadının yaşadığını düşünüyordu. Pencerede ışık olduğu bir gün içeride tatlı, ince, kızıl saçlı bir kız gördü. Kendini tutamayıp aralık pencerenin kanatlarını sonuna kadar açtı ve içeri atladı. Ama sen pencerenin önünden koşa koşa kaçtın dedi kız. Evet, koşarak kaçtım diye doğruladı Jeremy. Çünkü aynı rüyayı görmekten korkuyordum. Daha önce rüyada yaşanmış bir durumla aniden karşı karşıya gelmek ne demektir bilir misin? Bu o kadar korkutucu bir şey ki insan kaçmak istiyor. Evet diye mutlulukla tasdik etti kız. Demek ki ona ulaşmak için içeri atlıyor. Ama sonra kocası geliyor ve Xavier adamı meşeden ağır bir dolabın içine tıkıyor. Koca iskelete dönüşmüş bir halde bugün hala orada. Xavier de kadını çok uzağa götürdü. Aynen benim seni götüreceğim gibi. Sen benim Xavier'ımsın diye minnetle Jeremy'nin kulağına fısıldadı kız. Ve bu adı da Zaza, Zavyot, Zavichho'ya dönüştürerek çeşitlemeler geliştirdi. Jeremy ile bu kısaltmalarla seslenip uzun süre kucakladı. Jeremy'nin kızıl saçlı kızın bodrum katını sayısız ziyaretlerinden birinin üzerinde özellikle durmak istiyoruz. Kız o gün üzerinde boyundan eteğe kadar büyük beyaz düğmeleri bulunan bir elbise giymişti. Jeremy'nin düğmeleri çözmeye koyulmasıyla birlikte kız kahkahayı patlattı. Çünkü düğmeler süstü. Bir dakika, yalnız soyunurum dedi kız ve elbisenin arkasındaki fermuara ulaşmak için kollarını kaldırdı. Jeremy beceriksiz görünmüş olmaktan kızgındı. Fermuar olayını kavrar kavramaz hemen hatasını onarmak istedi. Yok, kendi başına soyunurum, bırak diye üsteledi ve gülerek ondan uzaklaştı kız. Daha fazla ısrar edemezdi çünkü gülünç olmaktan çekiniyordu. Ama aynı zamanda kızın tek başına soyunmak istemesini de hiç hoş bulmuyordu. Ona göre aşka soyunmakla sıradan soyunmak arasındaki fark birincisinde kadını aşığın soymasıydı. Bu düşünceyi onun kafasına sokan tecrübe değil, edebiyat ve onun tahrik edici cümleleriydi. Bir kadını soymayı iyi biliyordu ya da ustaca bir hareketle kadının bluzunu çıkardı. Fizik aşkı, düğmeleri çözmeye, fermuarları açmaya, kazakları fırlatmaya çabalayan, utangaç ve sabırsız hareketlerden oluşan bir açılış olmadan düşünemiyordu. Karşı çıktı. Doktora mı geldin ki tek başına soyunacaksın? Ama kız çoktan elbisesini çıkarıp iç çamaşırlarıyla kalmıştı. Doktora mı? Neden? Evet, muayene olmaya gelmiş gibi bir izlenim yarattım ben de. Tabii dedi kız, aynı doktorda olduğu gibi. Südyenini çıkardı ve ufak göğüslerini Jeremy'nin bakışlarına sunarak önünde dikildi. Şurada, kalbimin üstünde bir ağrı var doktor bey. Jeremy bir şey anlamamış halde kıza bakıyordu. Özür dilercesine, affedersiniz doktor bey, kuşkusuz hastalarınızı yatar vaziyette muayene edersiniz dedi. Ve divana uzanıp ardından ekledi. Lütfen bakın, kalbimde ne var? Jeremy ile oyuna katılmaktan başka bir şey kalmıyordu. Kızın göğsüne eğilip kulağını kalbine koydu. Kulağının kepçesi memesinin yumuşak kalbine değiyor ve düzenli bir kalp atışı hissediyordu. Muayene odasının esrarlı ve kapalı kapıları ardında kalbini dinlediğinde doktorun da kuşkusuz kızın memelerine böyle dokunduğunu düşündü. Başını kaldırdı, çıplak kıza baktı ve içini yakıp kavuran bir acı hissetti. Çünkü onu başka bir adamın, doktorun gördüğü haliyle görüyordu. Bu acılı oyuna son vermek için ellerini kızın memelerinin üzerine koydu. Doktorunki gibi değil, kendi koyduğu gibi. Kız karşı çıktı. ''Aman doktor, ne yapıyorsunuz? Buna hakkınız yok. Bu artık muayene olmaktan çıktı.'' Joramil'in tepesi attı. Yabancı ellerin dokunuşunu hissettiğinde arkadaşının yüzünün ne ifade ettiğini görüyordu. Ne kadar hoppa bir tarzda karşı çıktığını görüyordu. İçinden ona vurmak geldi. Ama bu sırada onu arzuladığını fark etti. Öylesine ki kızın kilodunu yırtarcasına çıkarıp onunla birleşti. Tattığı haz o kadar büyüktü ki Joramil'in öfkeli kıskançlığı kızın hırıltılı soluğunu, o muhteşem boyun eğiş ve sonsuza dek mahrem anlarının bir parçası haline gelecek olan Zaza, Zavyot, Zavicio sözcüklerini işittikçe hazın içinde hızla eriyip gitti. Sonra huzurlu bir şekilde kızın yanına uzandı. Şefkatle omuzunu öptü ve kendini iyi hissetti. Yalnız bu şaşkın, güzel bir anla yetinmeyi beceremiyordu. Onun için güzel bir an ancak güzel bir sonsuzluğun habercisiyle anlamlıydı. Lekeli bir sonsuzluktan düşecek olan güzel bir an onun için yalandan başka bir şey değildi. Sonsuzluklarının lekesiz olduğundan emin olmak istiyordu. Hır çıkarmak istemekten çok yalvaran bir tarzda sordu. ''Baksana, şu muayene hikayesi kötü bir şakaydı değil mi?'' ''Tabii ki evet,'' dedi kız. ''Zaten bu kadar aptalca bir soruya başka ne cevap verebilirdi ki?'' Ancak Joramil bu, tabii ki evet ile yetinmek istemiyordu. ''Benimkilerden başka ellerin sana dokunmasına katlanamam, bunu çekemem,'' dedi. Bu arada sanki tüm mutluluğu onların dokunulmazlığına bağlıymış gibi kızın zavallı memelerini okşuyordu. Kız son derece masumane bir şekilde gülmeye koyuldu. ''Ama hasta olursam ne yapayım?'' Joramil her türlü tıbbi muayeneden kaçınmanın zor olduğunu ve tutumunun iler tutar bir yeri olmadığını biliyordu. Ama kendininkilerden başka ellerin kızın bedenine dokunması halinde tüm dünyasının yıkılacağını da biliyordu. Bu yüzden üsteledi. ''Ama buna katlanamam, katlanamam, anlıyor musun? Peki hasta olunca ne yapayım?'' Yumuşak, biraz sitemli bir tonda cevap verdi. ''Kadın bir doktor bulabilirsin. Sanki seçme hakkın varmış gibi. Bu işlerin nasıl döndüğünü biliyorsun,'' dedi bu kez biraz öfkelenerek. ''Bir doktor söylüyorlar, herkes ona gidiyor. Sosyalist tıbbın ne olduğunu bilmiyor musun? Seçme hakkın yok, itaat edeceksin. Bak mesela jinekolojik muayeneler.'' Joramil kalbinin duracağını hissetti. Ama hiçbir şey yokmuş gibi konuşmaya koyuldu. ''Yolunda gitmeyen bir şey mi var?'' ''Yok canım, koruyucu hekimlik işte, kanser için. Muayeneler mecburi.'' ''Sus, işitmek istemiyorum,'' dedi Joramil ve elini kızın ağzına koydu. Bunu o kadar sert bir şekilde yaptı ki bu temastan neredeyse korktu. Çünkü kız bunu bir tokat olarak algılayabilir ve kızabilirdi. Ama kızın bakışlarında çekingenlikten başka bir şey yoktu. Bu da Joramil'in davranışındaki içgüdüsel sertliği yumuşatmasına gerek bırakmadı. Joramil bundan hoşlandı. ''Şunu iyi bilmeni isterim. Eğer sana bir kez daha dokunan olursa ben asla dokunmam.'' Elini kızın ağzının üzerinde tutmaya devam ediyordu. İlk kez bir kadına sertlikle dokunuyordu. Baş döndürücü bir şeydi bu. Sonra ellerini sanki boğarmış gibi boğazına koydu. Parmaklarının altında boynunun güçsüzlüğünü hissediyordu. Boğulması için sadece sıkmasının yeterli olacağını düşündü. ''Eğer sana bir dokunan olursa seni boğarım,'' dedi. Elleri hala kızın boynundaydı. Bu dokunuşta kızın var olmama olasılığını hissetmekten hoşlanıyordu. Kızın en azından şu an için gerçekten kendisine ait olduğunu düşünüyor ve mutluluk veren bir içgüdüsel duyguyla başı dönüyordu. Bu duygu o kadar güzeldi ki kız da yeniden sevişmeye başladı. Sevişme sırasında onu birçok kez hoyratça sıktı. Elini boynuna koydu. Sevgiliyi sevişirken boğmanın güzel olacağını düşündü ve defalarca da ısırdı. Sonra yan yana uzanıp kaldılar. Ama sevişme kuşkusuz çok kısa sürmüştü. Çünkü genç adamın öfkesini yatıştırmaya yeterli olmamıştı. Kızıl saçlı kız yanında boğulmamış canlı bir halde jinekolojik muayenelere giden çıplak bedeniyle yatıyordu. Kız Joramil'in elini okşadı. ''Bana kötü davranma. Benimkilerden başka ellerin dokunduğu bir bedenin beni iğrendirdiğini söyledim.'' Kız Joramil'in şaka yapmadığını anladı. Daha önce söylediklerinde ısrar etti. Lanet olsun, sadece bir şakaydı. Şaka değildi, gerçekti. Hayır, doğru değil. Tabii ki doğru. Bu doğru ve yapacak bir şey olmadığını biliyorum. Jinekolojik muayeneler mecburi ve sen de gitmek zorundasın. Bundan dolayı seni suçlamıyorum ama başkalarının dokunduğu bir bedenden tiksiniyorum. Yapabileceğim bir şey yok ama bu böyle. Yemin ederim ki hiçbiri doğru değil. Hayatımda hiç doktora gitmedim. Sadece çocukluğumda. Ben hiç doktora gitmem ki. Bir kere jinekolojik muayeneye çağrıldım. Onda da çağrı kağıdını attım. Hiç gitmedim. Sana inanmıyorum. Onu inandırması için çaba harcaması gerekti. Peki bir kez daha çağırırlarsa ne yapacaksın? Endişelenme. Kimsenin kimseden haberi yok zaten. Ona inandı. Ama ızdırabı pratik gerekçelerle yatışamazdı. Söz konusu olan sadece doktor muayeneleri değildi. Esas mesele elinden kaçıp gitmesi, ona bütünüyle sahip olamamasıydı. Seni öyle seviyorum ki, dedi kız. Ama Jeromil bu kısa ana güvenmiyordu. Sonsuzluğu istiyordu o. En azından kızın yaşamının küçük bir sonsuzluğunu istiyordu ve ona sahip değildi. Tanıdığında bakire olmadığını hatırladı. Başkasının sana dokunacak ve dokunmuş olmasını kaldıramam, dedi. Kimse bana dokunmayacak. Ama daha önce biri dokundu. Bu da beni tiksindiriyor. Kız ona sarıldı. Jeromil itti. Benden önce kaç erkek arkadaşın oldu? Bir tek. Yalan söyleme. Yemin ederim ki bir kişi oldu. Onu seviyor muydun? Kız hayır anlamında başını salladı. Peki sevmediğin biriyle nasıl yatağa girebildin? Bana eziyet etme, dedi kız. Cevap ver bana. Bunu nasıl yapabildin? Bana eziyet etme. Onu sevmiyordum ve bu dayanılmaz bir şeydi. Dayanılmaz olan neydi? Bana soru sorma. Neden sana soru sormamı istemiyorsun? Kız ağlamaya başladı ve ağlarken de bu kişinin köyünden yaşlı biri olduğunu, kaderini elinde tuttuğunu, bana soru sorma, bana hiçbir şey sorma, onu hatırlamasının bile mümkün olmadığını, eğer beni seviyorsan bana onun varlığını hatırlatma, açıkladı. Kız öyle ağlıyordu ki Jeremy'in sonunda kendi öfkesini unuttu. Gözyaşları en iyi leke çıkarıcıdır. Kızı okşamaya koyuldu. Ağlama. Sen benim zavitçiyomsun, dedi kız. Pencereden içeri girdin. Onu bir dolaba kilitledin ve ondan geriye sadece bir iskelet kaldı. Ve beni uzaklara, çok uzaklara götüreceksin. Sarılıp öpüştüler. Genç kız bedeninde başka ellere tahammül edemeyeceğine ve onu sevdiğine dair güvence veriyordu. Yeniden sevişmeye başladılar. Ruhun tıka basa doldurduğu bedenlerle sevecenlikle seviştiler. Sen benim zavitçiyomsun, dedi kız ve okşadı onu. Evet, seni uzaklara, güvenlikte olacağın yerlere götüreceğim, dedi Jeromil. Onu nereye götüreceği hemen o an aklına geldi. Çünkü Barış'ın mavi kanatları altında onun için bir çadır vardı. Altında kuşların geleceğe doğru uçtukları, altında kokuların Marsilyalı grevcilere aktıkları bir çadır. Çünkü onun için çocukluğunun melekliğinin kanatları altına aldığı bir ev vardı. Bir fikrim var, seni annemle tanıştıracağım, dedi. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Villanın giriş katında oturan aile annenin şişkin karnıyla gurur duyabilirdi. Üçüncü çocuk yoldaydı ve aile reisi bir gün Jeromil'in annesini yolda yakalayıp iki kişinin beş kişininkiyle aynı büyüklükte alanda yaşamasının haksızlık olduğunu söylemişti. Adam birinci kattaki üç odadan birinin kendilerine verilmesini ihsas ettiriyordu. Jeromil'in annesi bunun mümkün olmadığını söyledi. Kiracı da bu durumda villanın odalarının hakça dağıtımını belediyenin sağlayacağı cevabını verdi. Anne ise oğlunun yakında evleneceğini, o zaman da birinci katta üç, belki de dört kişi olacağını söyledi. Birkaç gün sonra Jeromil annesine arkadaşını tanıştırmak istediğini söylediğinde bu ziyaret anneye hayli uygun geldi. Kiracılar oğlunun gelecekteki evliliğinden söz ederken en azından yalan söylememiş olduğunu görebilirlerdi. Ama sonra Jeromil onun kızı iyi tanıdığını, alışveriş ettiği dükkanı görmüş olduğunu söylediğinde yüzündeki nahoş sürpriz ifadesini saklayamadı. Umarım tezgahtar olmasını rahatsız etmez, dedi hırçın bir tarzda Jeromil. İşçi basit bir kız olduğunu söylemiştim. Annenin bu aptal, sevimsiz ve çirkin kızın oğlunun sevgilisi olduğunu kabul etmesi için bir süre geçmesi gerekti. Ama sonunda kendine hakim oldu. Bana kızma ama şaşırdım, dedi. Oğlunun kendisine söyleyeceklerinin hepsine katlanmaya hazırdı. Bu durumda ziyaret gerçekleşti ve 3 saat sürdü. Üçü de rahatsızdı ama denemeye başarıyla katlandılar. Annesiyle yalnız kaldıklarında Jeromil sabırsızlıkla sordu. Nasıl, hoşlandın mı ondan? Çok hoşuma gitti. Neden hoşlanmayacakmışım, dedi kadın. Sesinin tonuyla söylediğinin tam tersini ifade ettiğini biliyordu. Yani hoşlanmadın mı? Söyledim ya, çok hoşuma gitti. Yok, sesinin tondan hoşlanmadığın anlaşılıyor. Düşündüğünü söylemiyorsun. Ziyaret sırasında kızıl saçlı kız bir sürü beceriksizlik, anneye önce o elini uzatmıştı, masaya ilk o oturmuştu, kahve fincanını ilk o ağzına götürmüştü, hata annenin sözünü kesiyordu ve düşüncesizlik, anneye yaşını sormuştu, yapmıştı. Anne bu budalalıkları saymaya başladığında oğlunun kendisini dar kafalı bulmasından korktu. Jeromil görgü kurallarına aşırı önem vermeyi küçük burjuva bir tutum olarak mahkum ediyordu ve hemen ekledi. Tabii bu çare bulunmaz bir şey değil. Onu eve biraz daha sık davet etmen yeterli. Bizim ortamımızda incelip kendi kendine eğitecektir. Ama bu sevimsiz, kızıl ve düşman bedeni düzenli olarak görmesi gerekeceğini düşündüğünde yeniden engel olmaz bir tiksinti duydu ve teselli edici bir sesle ekledi. Kuşkusuz böyle olduğu için ona kızılamaz. Büyümüş olduğu ve halen çalıştığı ortamı gözünün önüne getirmen lazım. Ben şahsen böyle bir dükkanda tezgahtar olmayı istemezdim. Herkes seninle senli benli oluyor. Herkesin emrine amade olman gerek. Patron seninle bir şeyler başlatmak isterse reddedemezsin. Tabii ki böyle bir ortamda ilişki ciddi bir şey olarak görülmez. Oğlunun yüzüne bakıyor ve kızardığını görüyordu. Yakıcı kıskançlık dalgası Jeromil'in tüm bedenini sarıyordu. Bu dalganın sıcaklığını anne de hisseder gibi oldu. Evet, bu kızıl saçlı kızı gördüğünde de hissettiği yakıcı dalgaydı. Şimdi karşı karşıya olan ana oğul, içinde aynı asidin dolaştığı bileşik kaplar gibiydiler. Yeniden oğlunun yüzü çocuksu ve uysal bir yüz oldu. Annenin karşısındaki artık yabancı ve bağımsız bir adam değil, acı çeken sevgili oğlu, yakın zamana kadar teselli bulmak üzere onun yanına koşan o çocuktu. Kadın gözlerini bu muhteşem manzaradan ayıramıyordu. Ama sonra Jeromil odasına çekildi ve bu anne de şaşırıp dizini dövmeye ve kendi kendini azarlamaya koyuldu. Dur bakalım, kıskançlık yapma, kıskançlık yapma. Ama korkulan başa gelmişti. Mavi tüllerden yapılmış çadır, çocukluk meleğinin üstüne titrediği uyum çadırı paramparça olmuştu. Ana oğul için artık kıskançlık dönemi başlıyordu. Annenin ciddi bir şey olarak ele alınmayan ilişkilere dair sözleri Jeromil'in kafasına yankılanıp duruyordu. Kızın iş arkadaşlarının, aynı mağazadaki tezgahtarlar, ona açık saçık öyküler anlattıklarını kuruyor, anlatanla dinleyen arasında kurulan o kısa ve müstehcen teması kafasında canlandırıyor ve korkunç mutsuz oluyordu. Mağazanın patronunun ona sürtündüğünü, gizlice göğüslerine dokunduğunu ya da kalçalarına el attığını gözünün önüne getiriyor ve bu ilişkilerin ciddi bir şey olarak görünmemesi düşüncesi karşısında çılgına dönüyordu. Çünkü onun için bunlar her şey demekti. Kızın evinde olduğu bir gün kızın tuvaletin kapısını kilitlememiş olduğunu fark etti. Bundan dolayı kızı azarladı. Çünkü hemen aklına kız mağazada tuvaletteyken yabancı birinin yanlışlıkla kapıyı açıp onu o vaziyette gördüğü geliyordu. Kıskançlığını ona açtığında kız sevecenlikle ve yeminlerle onu yatıştırmayı başarıyordu. Ama kızın onu yatıştırırken gerçeği söylediğinin hiçbir garantisi olmadığını düşünmeye başlaması için çocukluk odasında bir an yalnız kalması yeterli oluyordu. Zaten onu yalan söylemeye kendisi zorlamıyor muydu? Aptalca bir muayene düşüncesine bu kadar sert tepki göstererek kızın düşündüklerini söylemesini kesin kes yasaklamamış mıydı? Okşayışların keyifli olduğu ve doğal bir güvenle kendisini bekaret labirentinin dışına çıkarmış olduğu için minnet duyduğu, aşklarının cici mayları sona ermişti. Şimdi daha önce minnettar olduğu şeyleri acımasız bir incelemeden geçiriyordu. Evine ilk gittiğinde kızın elinin kendisini dehşetle heyecanlandırmış olan utanmaz temasını aklından çıkaramıyordu. Şimdi kızı şüpheci bakışlarla inceliyordu. Yaşamında ilk kez böyle dokunduğu kişinin kendisi olmasının mümkün olmayacağını düşünüyordu. Daha ilk karşılaşmalarında, tanışmaların üzerinden daha yarım saat geçmişken bu kadar utanmaz bir harekete cesaret edebiliyorsa, bu onun için son derece sıradan ve mekanik bir hareket olmalıydı. Ah, o korkunç düşünce! Kızın kendisinden önce başka bir sevgilisi olduğu düşüncesine kuşkusuz kendisini alıştırmıştı. Ama bunun tek nedeni kızın sözlerinin kendisini istismar edilen bir kurbandan başka bir şey olmadığı, baştan sona acılı ve ızdıraplı bir ilişki çizmesiydi. Bu düşünce Jeromil'de acıma duygusu uyandırıyor, acıma da kıskançlığını biraz hafifletiyordu. Ama eğer genç kadın bu utanmaz hareketi bu ilişkide öğrendiyse, o zaman bu bütünüyle boş bir ilişki değildi. Her şeye karşın bu hareket biraz fazla zevkin, tüm bir aşkın hikayesinin izini taşıyordu. Bu, söz etmeye cesaret edemeyeceği kadar zor bir konuydu. Çünkü kendisinden önceki erkekten yüksek sesle bahsetmek bile yakıp kavuran bir acıya neden oluyordu. Yine de dolaylı yollardan sürekli olarak düşündüğü ve yeniden yaşadığı, çünkü kız bundan hoşlanıyordu. Bu hareketin kaynağını araştırmayı denedi ve sonunda yıldırım düşercesine birden ortaya çıkan büyük bir aşkın kadını tüm ketlemelerinden ve utanma duygusundan kurtardığı ve kızın da el değmemiş ve saf olması nedeniyle kendisini hafif meşrep bir kız çabukluğuyla sevgilisine verdiği düşüncesiyle kendini rahatlattı. Daha da iyisi, aşk onda o kadar güçlü bir beklenmedik ilhamlar kaynağını birleştiriyordu ki doğal davranışı ahlaksız bir kadının kaşarlanmış tavırlarını andırabiliyordu. Aşkın dehası bir anda her türlü tecrübenin yerini tutuyordu. Bu açıklamayı güzel ve zekice buldu. Onun ışığında sevgili bir aşk azizesi oluyordu. Fakat bir gün fakültedeki arkadaşlarından biri, "Yahu baksana, dünyanın da gördüğüm gudubet de kimdi?" dedi. Jeromil dostunu Aziz Pierre'in İsa'yı inkar ettiği gibi inkar etti. Yolda rastladığı bir arkadaşı olduğunu söyledi. Kızdan küçümseyerek söz ediyordu. Ama nasıl Aziz Pierre içinde İsa'ya sadık kalmışsa o da sevgilisine sadık kaldı. Tabii birlikte sokaklarda yaptıkları gezintileri sınırladı ve kimsenin kendisini onunla birlikte görmemesinden memnundu. Ama aynı zamanda üniversite arkadaşına içten içe kızıyor ve ondan tiksiniyordu. Sevgilisinin ucuza alınmış berbat giysiler giydiği düşüncesi karşısında duygulanıyor ve bunda sadece sevgilisinin güzelliğini değil, sadeliğin ve yoksulluğun güzelliği, ayrıca ve özellikle kendi aşkının güzelliğini görüyor, çarpıcı, mükemmel, zarif birini sevmenin güç olmadığını düşünüyordu. Bu aşk, güzellikle beklenmedik bir karşılaşmanın bizde otomatik olarak uyandırdığı önemsiz bir refleksten başka bir şey değildi. Ama büyük aşk, sevilen kişiyi kusurlu olması ölçüsünde insani olan kusurlu bir yaratıktan yaratmayı ister. Ona aşkını bir kez daha ilan ettiği kuşkusuz bunaltan bir tartışmanın ardından günlerden birinde kız, "Bende ne buluyorsun bilmiyorum. Benden daha güzel bir sürü kız var," dedi. Jeromil gücendi ve güzellikle aşkın hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı. Onda sevdiği başkalarının çirkin bulduğu şeydi. Bir tür vecd içinde bu özellikleri saymaya başladı. Coşkudan çok merhamet uyandıran kocaman, buruşuk başlı ve küçük hüzünlü memeleri vardı. Çilleri ve kızıl saçları vardı ve zayıftı. Bu nedenle de onu seviyordu. Kız hıçkırıklara boğuldu. Çünkü gerçeği, zavallı memeler, kızıl saçlar gayet iyi anlıyor ama teoriyi anlamıyordu. Buna karşılık Jeromil kendisini teorisine kaptırmıştı. Güzel olmadığı için acı çeken kızın gözyaşları yalnızlığı içinde onu ısıtıyor ve esin kaynağı oluyordu. Böyle ağlamayı unutturmak ve aşkına inandırmak için tüm yaşamını ona hasredeceğini düşünüyordu. Bu büyük duyarlılık dalgası içinde kızın ilk sevgilisi, onda sevdiği çirkinliklerin birinden başka bir şey değildi. Bu gerçekten dikkate değer bir iradi ve düşünsel başarıydı. Bunun farkındaydı ve hemen şiir yazmaya koyuldu. "Ah, hiç aklımdan çıkmayan kişiden söz edin bana." Bu dize bir nakarat gibi tekrarlanıyordu. "Yıllar onu nasıl yaşlandırıyor, anlatın bana." Yeniden ona bütünüyle, tüm insani sonsuzluğuyla sahip olmak istiyordu. "Çocukluğunda nasıldı, anlatın bana." Onu yalnızca geleceğiyle değil, geçmişiyle de istiyordu. "Geçmişteki hıçkırıklarının suyunu içirin bana." Özellikle de kızın Jeromil'i kendi hüznünden kurtaran hüznü. "Gençliğini alan aşklardan söz edin bana. Onda mıncıkladıklarından, onda soldurduklarından söz edin. Onda bunları sevmek istiyorum." Biraz daha ileride, bedeninde, ruhunda, eski aşkların kokuşmuşluğu da dahil olmak üzere, "Kendinden geçerek içemeyeceğim hiçbir şey yoktur." Jeromil yazdıklarından duygulanmıştı. Çünkü uyumun gök mavisi engin çadırının tüm karşıtlıkların ortadan kalktığı, annenin oğul ve gelinle birlikte huzurun ortak masasına oturduğu yapay mekanın yerine başka bir mutlak yuvası, daha acımasız ve daha gerçek bir mutlağın yuvasını bulmuştu. Saflığın ve huzurun mutlağı yoksa, kirli ve yabancı olan her şeyin, kimyasal bir eriğin içindeymişçesine eriyip gittiği sonsuz duygunun mutlağı vardı. Sosyalizmin mutlu dönemiyle hiç ilgisi olmaması nedeniyle hiçbir gazetenin yayınlamayı kabul etmeyeceğini bilmesine rağmen bu şiirden hoşlanmıştı. Kendisi ve kızıl saçlı kız için yazıyordu. Dizelerini ona okuduğunda kız yine gözyaşlarına boğuldu. Aynı zamanda da korktu. Çünkü burada da çirkinliklerinden, kendisini mıncıklayan birinden ve gelecek yaşlılıktan söz ediliyordu. Genç kızın kuşkuları Jaromil'i zerre kadar rahatsız etmiyordu. Tam tersine onları görmek, tadına varmak, üzerinde durmak ve çürütmek istiyordu. Ama işin kötüsü, şiirin konusu üzerinde uzun süre tartışmaya niyeti olmayan kızın başka bir şeyden konuşmaya başlamasıydı. Gülünç memelerini mazur görüp bu konuda asla öfkelenmiyordu. Yabancı ellerin ona dokunmasına katlanabilirse de katlanamayacağı bir şey vardı. O da gevezelikti. Bakın, ona tutkusu, duyarlılığı, kanıyla içinde var olduğu bir şey okudu. Birkaç dakika sonra o gitti. Başka bir şeyden konuşmaya başladı. Evet, tüm kusurlarını aşkının çözücü eriği içinde yok etmeye hazırdı. Ama bir şartla. Bu eriğin içine usulca kendi yatacaktı. Hiçbir zaman bu aşk banyosunun dışında olmayacaktı. Düşünce düzeyinde bile bu banyodan çıkmaya kalkışmayacaktı. Jaromil'in düşüncelerinin ve sözlerinin içine bütünüyle gömülecekti. Onun evrenine gömülecek ve bedeninin ya da zihninin en küçük bir parçası bile başka bir dünyada kalmayacaktı. Ama o bunu yapacağına yeniden konuşmaya başlamıştı. Üstelik bu kadarla kalmıyor, bir de ailesinden söz ediyordu. Ailesi, Jaromil'in onda en çok nefret ettiği şeydi. Çünkü ona nasıl karşı çıkacağını bilmiyor, son derece masum, üstelik halktan bir aileydi. Ama kızın ailesini düşünürken sürekli olarak onun için hazırlayıp aşkının çözücüsüyle doldurduğu küvetten kaçması nedeniyle de karşı çıkmak istiyordu. Yine babasının, çalışa çalışa yıpranmış yaşlı bir işçi, erkek ve kız kardeşlerinin aile değil tavşan ağılı mübarek diyerek düşündü Jaromil, iki kız dört erkek. Özellikle de erkek kardeşlerinden birinin adı Jean'di ve pek sağlam ayakkabıya benzemiyordu. Şubat'tan önce antikomünist bir bankanın şoförüymüş, hikayelerini dinlemesi gerekiyordu. Hayır, bu yalnızca bir aile değil, her şeyden önce ona düşman, yabancı bir ortamdı. Ve kız teninde yapışık olarak bu yuvanın tüylerini, onu Jaromil'den uzaklaştıran, bütünüyle ve kesin kes ona ait olmasını engelleyen o tüyleri taşıyordu. Adı Jean olan bu kardeş de yalnızca kızın kardeşi değil, öncelikle 18 yıl boyunca onu yakından görmüş bir erkek, aynı tuvaleti paylaştığı bir erkek, kaç kez kapıyı kilitlemeyi unutmuştu. Kadın olduğu dönemi hatırlayan bir erkek, muhakkak onu defalarca çıplak görmüş bir erkekti. İstediğinde çark işkencesinde can vermek için bana ait olmalısın diye yazıyordu tenislerin kıskanç şair Keats. Yeniden çocukluk odasına dönen Jaromil, sakinleşmek için şiir yazıyor. Ölümü, her şeyin yatıştığı o büyük kucağı düşünüyor. Sıkı adamların, büyük devrimcilerin ölümünü düşünüyor ve komünistlerin cenaze töreninde söylenecek bir cenaze marşının sözlerini yazmayı geçiriyor aklından. Bu mecburi sevinç döneminde ölüm de neredeyse yasaklanmış olan konulara dahildi. Ama Jaromil, ölümün alışılagelmiş maraziliğinden sıyrıldığı o özel bakış açısını yakalayabileceğini, daha önce ölüme dair güzel şiirler yazmıştı, ölümün güzelliği konusunda kendi tarzında uzmandı, düşündü. Ölüme dair sosyalist dizeler yazabileceğini hissediyordu. Büyük bir devrimcinin ölümünü düşündü. Dağın ardında batan güneş gibi ölür savaşçı. Kitabe adını koyduğu bir şiir yazdı. Ah, ölmek gerekirse bu seninle olsun gülüm. Ve yalnızca ışık ve sıcaklığa dönüşerek alevler içinde. Şiir, her söylenenin gerçek olduğu bir ülkedir. Şair, dün yaşam gözyaşları kadar boş, dedi. Bugünse yaşam kahkaha kadar keyifli diyor ve her ikisinde de haklı. Bugün her şey sona eriyor ve sessizlikte yitip gidiyor, diyor. Yarın hiçbir şey sona ermiyor ve sonsuza dek yankılanıyor, diyecek. İkisi de doğru. Şairin hiçbir şeyi kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Tek kanıt duygunun yoğunluğunda bulunur. Lirizmin dehası, deneyimsizliğin dehasıdır. Şair dünyaya dair pek az şey bilir. Ama ondan fışkıran sözcükler, kristal kadar kesin olan güzel eklemlenmeler oluşturur. Şair olgun bir adam değildir. Ama sözleri karşısında kendisinin de eli kolu bağlı kaldığı bir kehanet havası taşır. Ah, sıvı aşkım! Jaromil'in ilk şiirini okuduğunda annesi, neredeyse utanarak, oğlunun aşk hakkında kendisinden daha çok şey bildiğini düşünmüştü. Anahtar deliğinden gözlenen Magda'dan söz edildiğinden haberi yoktu. Sıvı aşk onun için sıradan bir şey, aşkın anlatılmaz ve ancak falcı sözlerinde olduğu gibi anlamı kestirilen esrarlı bir türüydü. Şairin olgunlaşmamışlığı kuşkusuz insanı güldürür. Ama bu arada şaşırtır da. Şairin sözlerinde yüreğinden çıkan ve dizelerine güzelliğin parıltısını veren bir damlacık vardır. Ama bu damlacığın şairin yüreğinden çıkması için yaşanmış gerçek bir deneyime gerek yoktur. Daha çok şairin bazen salatanın üzerine limon sıkan bir ahçı gibi yüreğini sıktığını düşünürüz. Doğrusunu söylemek gerekirse Jeromil'in grevdeki Marsilyalı işçilere pek aldırdığı yoktu. Ama onlara duyduğu sevgiye dair bir şiir yazdığında gerçekten duygulanıyordu. Ve bu duyguyla cömertçe suladığı kelimeleri böylece etten ve kemikten bir gerçeğe dönüşüyordu. Şairin şiirleriyle çizdiği otoportresidir. Ama nasıl ki hiçbir portre aslında sadık değilse, biz de şairin şiirleriyle yüzünü düzelttiğini söylersek yanılmış olmayız. Düzeltmek mi? Evet, onu daha anlamlı hale getirir. Çünkü kendi çizgilerinin belirsizliğinden acı duyar. Kendini karmaşık, önemsiz, sıradan bulur. Kendine bir biçim arar. Banyo edilen bir fotoğrafta olduğu gibi şiirlerinin çizgilerini pekiştirmesini ister. Ve yaşamının olaylardan fakir olması ölçüsünde portresini abartır. Duygularının ve düşlerinin şiirlerinde maddileşen dünyası çoğunlukla fırtınalı bir görünümü arz eder ve ondan esirgenen eylemin dramatik yoğunluğunun yerini tutar. Ama portresine bürünmesi ve dünyaya bu maskeyle girmesi için portresinin sergilenmesi ve şiirin yayımlanması gerekir. Jeromil'in birçok şiiri daha önce Ruth Prova'da yayınlanmıştı. Fakat bu ona yetmiyordu. Şiirlerine eklediği mektuplarda meçhul redaktöre samimi bir tarzda sesleniyor, onu cevap vermeye ve tanışmaya teşvik etmek istiyordu. Ama şiirlerini yayınlamalarına rağmen onu yaşayan biri olarak tanımak ve aralarına kabul etmek için insanlar hiç de tasalanmıyorlardı. Bu da onur kırıcı bir şeydi. Redaktör mektuplarına hiç cevap vermiyordu. Şiirleri fakülte arkadaşları arasında da beklediği tepkiyi uyandırmıyordu. Salonların sahnelerinde oluşan ve fotoğrafları tanınmış dergilerde parıldayan çağdaş şairler çevresinden olsaydı, kendi döneminden öğrenciler için bir merak konusu haline gelebilirdi. Ama günlük bir gazetenin sayfaları arasında kaybolup giden bir iki şiir, dikkatleri ancak birkaç dakikalığına topluyor ve önlerinde siyasal ya da diplomatik bir kariyer olan arkadaşlarının gözünde eşsiz birinden çok pek ilgi çekici olmayan bir yaratık haline getiriyordu. Ve Jeromil şöhreti nasıl da arzuluyordu. Tüm şairler gibi o da şöhret için can atıyordu. Ey şöhret, ey güçlü ilah, izin ver de yüce adın bana ilham kaynağı olsun ve dizelerim seni elde edebilsin diye yalvarıyordu Victor Hugo. Gelecekteki şöhretini düşündüğünde ben bir şairim, büyük bir şair ve şöhretini düşündüğünde bir gün bütün dünya beni sevecek, bunu böyle bilmeliyiz. Tamamlanmamış anıt kabrimin önünde böyle yakarmalıyım diye kendini teselli ediyordu Jiri Orten. Çılgınlık derecesine varan hayran olunma arzusu lirik şairin yeteneğine eklenen bir kusur değildir. Bir matematikçi ya da mimar söz konusu olsaydı böyle yorumlanabilirdi. Bu arzu şiir yazma yeteneğinin doğasından ileri gelir. Lirik şairin alameti farikasıdır. Çünkü şair, dizelerin ekranında kavranan yüzünün sevilmesi ve hayran olunması isteğiyle otoportresini dünyaya sunan kişidir. Ruhum, sinirli, acayip kokulu, egzotik bir çiçek. Büyük bir yeteneğe, belki de dehaya sahibim diye yazıyordu günlüğüne Jiri Walker. Redaktörün sessizliğinden bunalan Jeromil de birkaç şiir seçip En Gözde Edebiyat dergisine gönderdi. Ne mutluluk! 15 gün sonra cevap geldi. Şiirleri ilginç bulunmuştu ve derginin yazı kuruluna başvurması isteniyordu. Bu görüşmeye eskiden kadınlarla olan randevulardaki kadar özenle hazırlandı. Kelimenin en derin anlamıyla redaktörlerin karşısına aday olarak çıkacağına karar verdi ve gerek şair olarak gerek insan olarak kim olduğunu, ne yapmak istediğini, nereden geldiğini, neleri aştığını, neden hoşlanıp neden hoşlanmadığını tanımlamaya çalıştı. Sonuçta bir kağıtla kalem alıp görüşlerini, düşüncelerini, evriminin aşamalarını not etmeye koyuldu. Bir sürü kağıt doldurduktan sonra bir gün bir kapıyı çalıp içeri girdi. Zayıf, gözlüklü, ufak tefek bir adam oturduğu yazı masasından ne istediğini sordu. Jeromil adını söyledi. Redaktör tekrar ne istediğini sordu. Jeromil de daha açık seçik bir şekilde ve yüksek sesle adını tekrarladı. Redaktör, Jeromil ile tanıştığından dolayı mutlu olduğunu ama istediğinin ne olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. Jeromil, şiirlerini yazı kuruluna gönderdiğini ve buraya gelmesinin istendiği bir mektup aldığını belirtti. Redaktör, şiir işine arkadaşının baktığını ve şu an orada olmadığını söyledi. Jeromil ise buna çok üzüldüğünü, çünkü şiirlerin ne zaman yayınlanacağını bilmek istediğini ifade etti. Redaktörün sabrı taştı. Sandalyesinden kalktı, Jeromil'in koluna girip büyük bir dolabın önüne getirdi. Kapısını açtı ve raflardaki kağıt yığınlarını gösterdi. ''Sevgili yoldaş, günde ortalama 12 yeni şairin şiirleri geçiyor elimize. Senede kaç şair yapar?'' ''Kafadan hesaplayamam,'' dedi Jeromil sıkıntıyla. Çünkü redaktör ısrarcıydı. ''Senede 4380 tane şiir yapar bu. Yurt dışına gitmek ister misin?'' ''Neden olmasın?'' dedi Jeromil. ''O zaman yazmaya devam et.'' Er ya da geç şair ihraç edeceğimizden eminim. Başka ülkeler montaj ustası, mühendis, buğday ya da kömür ihraç ediyor. Ama bizim başlıca zenginliğimiz lirik şairler. Çek lirik şairleri gelişmekte olan ülkelerde lirik şiiri kuracaklar. Bu şairlerin karşılığında da ekonomimiz hassas ölçü aletleri ve muz elde edecek. Birkaç gün sonra anne Jeromil'e ilkokuldaki kapıcının oğlunun eve gelip kendisini aradığını söyledi. Onu görmek üzere emniyete gitmeni söyledi. Ayrıca şiirlerinden dolayı seni tebrik etmemi istedi. Jeromil sevincinden kızardı. Gerçekten böyle mi söyledi? Evet, aynen böyle söyledi. Şiirlerinden dolayı onu tebrik ettiğimi söyleyin. Tebriklerimi iletmeyi unutmayın. Çok sevindim. Evet, çok sevindim dedi Jeromil. Özellikle üstüne basa basa. Şiirlerimi onun gibi adamlar için yazıyorum. Yayın evleri ve redaktörler için yazmıyorum. Marangoz sandalyelerini başka marangozlar için değil, insanlar için yapar. Böylece bir gün ulusal güvenliğin büyük binasının eşiğini açtı, beli tabancalı kapıcıya adını söyledi. Girişte bekledi ve bürosundan inip onu sevinçle karşılayan sınıf arkadaşının elini sıktı. Sonra birlikte bürosuna gittiler ve kapıcının oğlu 4. kez aynı sözleri tekrarladı. Dostum, ilkokulda ünlü bir adamla birlikte olmuş olduğumu bilmiyordum. Habire kendime soruyordum, o mu değil mi diye. Ama sonunda bunun o kadar yaygın bir isim olmadığını düşündüm. Daha sonra Jeromil'i bir koridordan geçirip çok sayıda fotoğrafın, köpekle, silahlarla ve paraşütle talim yapan polislerin fotoğrafları ve iki adet genelgenin yapıştırılmış olduğu büyük bir dolabın önüne getirdi. Fotoğrafların ve genelgelerin ortasında Jeromil'in şiirinin bulunduğu gazete küpürü yer alıyordu. Kırmızı mürekkeple özenerek çerçevelenmiş olan küpür sanki tüm dolabın baş konuydu. ''Nasıl buldun?'' diye sordu kapıcının oğlu. Jeromil hiçbir şey söylemiyordu ama mutluydu. İlk kez olarak şiirlerinden birinin kendisinden bağımsız olarak kendi yaşamını sürdürdüğünü görüyordu. Kapıcının oğlu koluna girip bürosuna götürdü. ''Polislerin de şiir okuduklarını hiç düşünmüyordun değil mi?'' dedi alayla. ''Neden olmasın?'' dedi Jeromil. ''Şiirlerinin yaşlı kızlar tarafından değil, belinde tabanca taşıyan adamlar tarafından okunması onu çok etkilemişti. Neden olmasındı? Bugünün polisleriyle Burjuva Cumhuriyeti'nin paralı askerleri arasında bir fark vardı. Kuşkusuz bir aynasız da şiiri bir arada düşünemiyorsun. Ama bu doğru değil.'' diye düşüncesini sürdürdü kapıcının oğlu. Jeromil de onun düşüncesini ilerletiyordu. Zaten bugünün şairleri de eski şairler gibi değil. Şairler artık şımarık karılar değil. Kapıcının oğlu düşüncesini ilerletmeye devam ediyordu. İşte tam da bu denli zor, ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsin. Mesleğimiz olduğu için bazen hoş şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Bu da olmasa öyle gün olur ki burada yapmak zorunda olduğumuz şeye katlanılmaz. Sonra karşıdaki kafede oturmayı teklif etti. Tabii mesaisi bitmişti. 2-3 bardak bira içtiler. Dostum, işin şakası yok diye sürdürdü elinde bira bardağıyla. O Yahudi için geçen sefer sana söylediğimi hatırlıyor musun? Şimdi içeride, alçağın teki. Jeromil, Marksist gençlik çevresini yönlendiren esmer tipin tutuklanmış olduğunu bilmiyordu. Tabii ki tutuklamalar olduğunu az çok tahmin ediyordu. Ama on binlerce insanın tutuklandığı ve komünistler arasında da tutukluların işkence gördüğünü ve suçlarının çoğunlukla hayali olduğunu bilmiyordu. Bu habere tepkisi ancak ne bir yorum ne de bir yargı içeren sıradan bir merak ifadesi oldu. Ama bu merakta yine de bir miktar şaşkınlık ve merhamet vardı. Kapıcının oğlu kesin bir ifadeyle ekledi. Bu işlerde duygusallığa yer yok. Jeromil yeniden bir adım öndeyken kapıcının oğlunu tekrar elinden kaçırmaktan korktu. Ona acırsam şaşma, bu doğaldır ama haklısın. ''Duygusallık bize pahalıya mal olabilir.'' ''Dehşet pahalıya.'' dedi kapıcının oğlu. ''Hiçbirimiz zalim olmak istemeyiz.'' dedi Jeromil. ''Ona eyvallah.'' diye doğruladı kapıcının oğlu. Ama zalimlere karşı zalim olma cesaretini gösterememek en büyük zalimliktir dedi Joromil. Evet öyle diye onayladı kapıcının oğlu. Özgürlük düşmanlarına özgürlük yok. Bu acımasız bir şey biliyorum ama böyle olması gerekiyor. Evet böyle olması gerekiyor diye doğruladı kapıcının oğlu. Bu konuyla ilgili bir sürü şey anlatırdım sana ama yapamam. Sana hiçbir şey söylememem gerekiyor. Tüm bunlar devlet sırrıdır dostum. Burada yaptıklarımdan karıma bile söz edemem. Biliyorum dedi Joromil, anlıyorum. Eski okul arkadaşının bu erkeksi mesleğine, bu sırra ve bu eşe yeniden gıpta etti. Herhalde karısının da karşısına kabul etmek zorunda olduğu sırlar çıkmıştı. Arkadaşının acımasız güzelliği ve güzel acımasızlığı, kendisini sürekli aşan esmer tipi neden tutukladıklarını hiç anlamıyordu, bildiği sadece bunun gerekli olduğuydu. Gerçek yaşamını, kendisinin henüz adımını atmamış olduğu gerçek yaşamı, kendisiyle aynı yaşta olan eski sınıf arkadaşının karşısında bunu bir kez daha acı bir şekilde anlıyordu, kıskanıyordu. Joromil gıpta ederek düşünürken kapıcının oğlu onun gözlerinin içine bakıyordu. Ağzı açık, ayran budalısı gibi sırıtıyordu. Dolaba yapıştırdığı şiiri okumaya başladı. Tüm şiiri ezbere biliyordu ve tek bir hata bile yapmadı. Joromil nasıl davranacağını bilemiyordu. Eski sınıf arkadaşı gözlerini bir an bile ondan ayırmıyordu. Kızardı. Arkadaşının safça yorumundaki gülünçlüğü hissediyordu. Ama duyduğu mutluluk verici gurur sıkıntıdan kat kat güçlüydü. Kapıcının oğlu şiirlerini biliyor ve seviyordu. Demek ki şiirleri sanki habercileri ve öncü kuvvetleriymişçesine kendisinin yerine ve kendisinden önce erkekler dünyasına girmişlerdi. Gözleri sonsuz bir öz doyumun gözyaşlarıyla buğulandı. Utanıp başını önüne eğdi. Kapıcının oğlu şiirini bitirmişti ve hala Joromil'in gözlerinin içine bakıyordu. Sonra her yıl Prag yakınlarında güzel bir villada yapılan ve zaman zaman da bir tartışma düzenlemek üzere ilginç kişileri davet ettikleri genç polislere yönelik eğitim stajlarından söz etti. Büyük bir şiir gecesi düzenlemek için bir pazar günü birkaç Çek şairini davet etmeyi de isterdik. Birer bira daha içtiler ve Joromil söz aldı. Bir şiir gecesi düzenleyenin polis olması gerçekten güzel bir şey. Neden polis olmasın? Neden? Tabii neden olmasın dedi Joromil. Belki de polis ve şiir kimilerinin düşünmediği kadar iyi uyuyor birbirlerine. Neden uymayacakmış dedi kapıcının oğlu. Neden olmasın dedi Joromil. Evet neden olmasın dedi kapıcının oğlu. Ve Joromil'i davetli şairler arasında görmek istediğini belirtti. Joromil önce olmazlandı fakat sonunda memnuniyetle kabul etti. Ne yapalım, eğer edebiyat ona nazik, cılız elini uzatmakta tereddüt ediyorsa, bizzat yaşam, kaba ve sağlam, elini uzatırdı. Önünde bir bardak bira, kapıcının oğlunun karşısında oturan Joromil'e biraz daha bakalım. Arkasında, uzaklara doğru çocukluğunun kapalı dünyası uzanıyor ve önünde ise, eski sınıf arkadaşının cisimleşen eylemler dünyası, korktuğu ve umutsuzca arzuladığı yabancı bir dünya yer alıyor. Bu tablo, olgunlaşmamışlığın temelindeki durumu ifade ediyor. Lirizm bu durumdan çıkma yollarından biridir. Çocukluğun etrafı duvarlarla çevrili koruyucu bahçesinden dışarı atılan insan dünyaya girmek ister. Ama aynı zamanda ondan korkması nedeniyle kendi şiirlerinden kalkarak yapay ve ikame bir dünya oluşturur. Şiirlerini güneşin etrafında dönen gezegenler gibi bu dünyanın etrafında döndürür. Her şeyin yalnızca ruhunun cevherinden biçimlendirilmiş olması nedeniyle hiçbir şeyin yabancı olmadığı, ana karnındaki çocuk gibi kendini evinde hissettiği küçük bir evrenin merkezi haline gelir. Burada dışarıda güç olan her şeyi gerçekleştirebilir. Burada öğrenci Walker gibi devrim yapmak için proleter yığınları ile birlikte yürüyebilir ve kızı olan kız Rainbow gibi küçük sevgililerini kırbaçlayabilir. Yalnız bu yığın da, bu sevgililer de yabancı bir dünyanın düşman cevherinden değil, kendi düşlerinin cevherinden biçimlendirilmiştir. Dolayısıyla şairin kendisidirler ve kendisi için inşa ettiği evrenin bütünlüğünü bozmazlar. Orte'nin, annenin bedeni içindeyken kendini mutlu hisseden ve doğumunu canavarca, ışıkla ve korkutucu suratlarla dolu bir ölüm olarak hisseden ve geriye, annenin içine, o tatlı rahiyaya dönmek isteyen çocuğa ilişkin şiirini belki biliyorsunuzdur. Yetişkin olmadığı sürece insan, daha uzun zaman annenin içinde tek başına doldurduğu bu evrenin birliğine ve güvenliğine özlem duyar. ve bir damla gibi yabancılık okyanusunda yok olup gittiği göreceliğin yetişkin dünyası karşısında endişeye kapılır. Gençler, tutkulu monistler, mutlağın habercileridirler. Bu nedenle genç devrimci, yalnızca düşünceden kaynak alan tepeden tırnağa yeni bir dünya isteğiyle ortaya çıkar. Bunun için ne aşkta ne de politikada uzlaşmayı kabul etmezler. Baş kaldıran öğrenci, tarih boyunca ya hep ya hiçini haykırır. Ve 20 yaşındaki Victor Hugo, çamurlu bir kaldırımdan geçerken, ayak bileğini ortaya çıkaracak şekilde eteğini kaldıran nişanlısı, Adele Fortier'ı gördüğünde hiddete kapılır. Daha sonra sert bir mektupta, sanırım edep bir elbiseden daha değerlidir diye sitemde bulunup tehdit eder. Beni dönüp sana bakmaya cesaret edecek ilk küstahı tokatlamak zorunda bırakmak istemiyorsan, burada söylediklerime dikkat et. Yetişkinler dünyası bu dokunaklı tehdidi duyduğunda gülmekten kırılır. Şair sevgilinin ayak bileğinin ihanetiyle ve kalabalığın gülüşüyle yaralanmıştır ve şiirin ve dünyanın dramı başlar. Yetişkinler dünyası mutlağın bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını, insani hiçbir şeyin yüce ya da sonsuz olmadığını ve erkek kardeşle kız kardeşin aynı odada yatmalarının son derece normal olduğunu gayet iyi bilir. Ama Jorumil'in içi içini yer.